Ayrım 3. Klozet meselesi. Bu köşede yazmaya başladığımda eş dost bana bir takım önerilerde ve uyarılarda bulundu doğal olarak. En çok da gündemi yakalamak adına siyasete bulaşmamam öğütlendi. Siyasetten hiç hoşlanmam, ayrıca hiç de anlamam. Benim ne işim olur siyasetle? Benim işim komiklik. Siyasette ne arar komiklik? Oysa günümüzde siyaset herkesin ağzında çiklet. Bu aralar televizyondaki DJ de Bush'u ve NATO'yu konuşuyor, bizim kapıcı da, köşedeki simitçi de. Dedeler, nineler de siyaset hakkında fikirler atıp tutuyor, bir parmak çocuklarda. Ama olsun, neme lazım. Benim bu taraklarda bezim olmasa iyi olurmuş. Hiç olmazsa birazcık şu Bush'tan bahsedeyim yahu, ne olur dedim. Sakın ha dediler, iş alırsın başına. Şimdi bu yazı yayınlandığında adam gitmiş olacak ama bugün pazar. Bizim evin civarında nüfus sayımı sessizliği var ve benim her yanımdan Bush fışkırıyor. Gelme gelme diye avaz avaz bağırdı millet ama adam yine de geldi görüldüğü gibi. Aslında bu konuya girmezdim ama birkaç gündür nedeni herkesçe malum olan şu özel klozet ve Bush'un kakası meselesi fena halde takıldı kafama. Zordur önemli adam olmak. Dışkıların bile değer kazanıyor. Hayır, şimdi önemli bir davetteyken filan bağırsakları bozulsa mesela ne olur acaba? En çok da ona takıldım. Bir de Luciano Pavarotti geldi aklıma bu konuyla ilgili olarak. Hatırlar mısınız? Pavarotti geldiğinde adamın ağırlığına ve poposunun ebadına göre klozet bulunamamıştı da çelik konstrüksiyonlu dev bir klozet imal edilmişti. Bir de Michael Jackson için steril klozet sorunu yaşanmıştı. Oksijenini bile getirdiği halde klozet getirmeyi akıl edememişti o da. Oysa bu tip hem kendisi hem alt katları önemli olan insanlar klozetlerini yanlarında taşısalar böyle ne güzel, herkes de rahat eder değil mi? Ben yine de bu konuya girmezdim vallahi ama dün Taksim'den Şişli'ye gelmek için küçük bir şehir turu yapmak zorunda kaldığım taksinin şoförüyle aramızda geçen konuşma bardağımı taşıran damla oldu ve de dayanamadım. Aynen aktarıyorum. Duydun mu abla şu densizin yapacağını? Kimin? Bush'un, Bush'un. Ne yapacakmış? Herif pohunu bile geri götürecekmiş. Bende yorum yok. Ne gerek var şimdi elin adamıyla alttan üstten laflar etmeye? Kedi derine gömer ya, bu da nimetten sayıyor. Gübreneyim ederiz diye korktu herhal. Ne de olsa büyük adam pohu. Yok, ondan değil. Gülmemi zapt ederek açıklamaya çalışıyorum. İncelenir de ona göre zehir falan yapılır diye korkuyorlar. Vay be! Tevekkelli değil, köyde tezek zehirlidir derlerdi de inanmazdım. Öküzünki bile zehirliyse, bununki kim bilir ne biçimdir, neler yiyor puşt. Adamın kullandığı sözcükleri aynen aldığım için okurlardan özür dilerim. Bu da bilindiği gibi gerçeği gerçekte olduğu gibi aktarmayı ilke edindiğimden. Taksi şoförleri ilginçtir böyle. Yurdum insanı. Bir keresinde de bana yol boyunca ooo Şanzelize diye Fransızca şarkı söyleyen bir şoföre denk gelmiştim. Elma Dağ'daki kaldırım genişletme çalışmaları sırasında. Paris gibi olacak buralar denmişti ya, Şanzelize'nin kaldırımları gibi hani. Bana öyle geliyor ki bu yazıyı okuduktan sonra belki de siz büyük bir olasılıkla kendi kendinize "Bir başkadır benim memleketim" şarkısını söyleyeceksiniz. Haklı mıyım? Uyuşturucu. Anneler babalar uyanın. Çocuklarımızın hayatı tehlikede. Gözlerinizi açın. Etrafınızda olup bitenlere dikkat edin. Benimki yapmaz demeyin. Öyle umulmadık çocuklar yapıyor ki. Uyuşturucu kanımızı donduracak kadar yakında. Burnumuzun dibinde. Çocuklarımızı gönül rahatlığı ile gönderdiğimiz her yerde var. Okullarımıza bile girmiş. Üniversitelere giden çocuklarımızın bu tehlikeyle karşılaştıklarını, zaman zaman da özenip deneme arzusu duyduklarını tahmin ediyoruz. Endişe duyuyoruz. Ama üniversite çağına gelmiş bir gencin artık bir yetişkin olduğunu varsayarak, aklı başında olduğunu umarak uyarıdan öteye geçemiyoruz. Ben liselerden bahsediyorum, ortaokullardan bahsediyorum. Adalardan bahsediyorum, Kınalı'dan bahsediyorum. Çocuklarımızı huzur içinde salıverdiğimiz sevgili adamızdan. Joint, ot, hap, kokain, iğne, ekstazi, kova, asit, bardaklama, kafayı bulma, pıt atma gibi deyimler var. Daha çok grunge tipler bulaşıyor diyorlar ne demekse ve de bulaştırıyor tabii. Aşırı dozlarda dizlerin seyirmesiyle başlayan bir düşüş söz konusu. Sonra bad trip oluyor bazen. Adrenalin müdahalesi gerekebiliyor. Tanrım daha neler var bilseniz. Garip şifreler gibi. Kendine has bir sözlüğü var. Adada öğrendim bunları. Yanı başımızdaki gençlerden. Artık buna kullanmayanların ispiyonlaması mı dersiniz? Kullananların itirafı mı dersiniz? Ne derseniz deyin. Ama bir şeyler yapın. Detaylara indikçe beynim isyan ediyor. Panik içinde kaleme sarıldım. Kendileriyle iyi anlaştığımdan, benim için çok kafa kadın vallahi diyen gençlerden özür diliyorum. Kusura bakmayın çocuklar, benim kafalığım buraya kadar. Hiç mi bu konuda bir şey okumuyorsunuz? Televizyonlarda falan da mı görmüyorsunuz? Bir iki kereden bir şey olmaz, olmaz. Bu iş eğlence değil. Her bir doz doğrudan beyin hücrelerinizi etkiliyor. Bakın, benim zamanımda da vardı bunlar. Ben 68 kuşağıyım, tam LSD dönemi. Ama o zamanlar daha çok fakir aile çocukları bulaşırdı bu işlere. Para için, satarak başlanırdı. Hem de zor bulunurdu. Şimdi zengin çocukları arasında in ve de çok kolay bulunuyor. Her yerde, her şekilde var. Çocuklarına ayda 2 milyar harçlık verenler bu paraların nerelere gittiğini denetlesinler. Tabii bununla da bitmez. Artık çocuklarınızı psikoloğa mı götürürsünüz, sorguya mı çekersiniz, peşine dedektif mi takarsınız, kendiniz mi izlersiniz ben bilemem. Ama deve kuşu olmayı bırakın, kafanızı kumdan çıkarın, çocuklarınıza göz kulak olun. Ayrıca bu yazıyı okuyan ve maddi durumu iyi olmayan aileler, benim çocuğum böyle paralar bulamaz nasılsa diye sakın yayılmasınlar. Hiç pahalı olmayıp da bin kat daha tehlikeli olanlar da var. Mesela taş diye bir şey duydunuz mu? Kokainin amonyakla karıştırılmışıymış ve çok ucuzmuş. Kolayca bulunabiliyormuş. Kokainle amonyakı bir arada düşünebiliyor musunuz? Bunları okuyunca neler hissedeceksiniz acaba? Ben dehşet içindeyim. Çocuklarımız öyle bir özendiriliyorlar ki bazıları bu konuya uzak olmayı ayıp sayıyorlar. Bazı gruplarda kullanmayanlar sorulduğunda kullanmadıklarını söylemeye utanıyorlar. Size abartıyorum gibi mi geliyor bilemiyorum ama inanın bana, bildiğim her şeyi bütün açıklığıyla yazmadım bile. Ben şimşekleri üzerime çekeceğimi bilerek, bunun riskini göze alarak bütün içtenliğimle sizi uyarıyorum. Lütfen telaşlanın, kulak arkası etmeyin, ciddiye alın, bir şeyler yapın, ısrarla tekrarlıyorum. Benimki yapmaz demeyin. Hatta daha ileri giderek vurguluyorum. Benimki daha küçük demeyin. Sorun çocuklarınıza. Kulağa garip gelen bu deyimlerin anlamlarını sorun. Ayran kutusunu sorun. Mercedes'i, baklavayı, butterfly'ı, bad trip'lerde yapılanları sorun. Bir takım akıl almaz kimyasalların da işlevleri uyuşturucu değil aslında, uyarıcı. Enerji veriyor. Saatlerce yorulmadan dans edebiliyorsun, uykusuz kalabiliyorsun, hatta istersen sabahlara kadar ders çalışabiliyorsun. Uyuşturucuya dönüşmesi zamanla oluyor, farkına varmadan, yavaşça. Yerim doldu dostlar. Şimdi bu yazıyı bir yerlerden kulağıma çalınan ve durumu çok iyi anlatan bir uyarı cümlesiyle noktalıyorum artık. Boğulmak gibi bir şey bu canım. Ama o kadar yavaş oluyor ki boğulmakta olduğunu anlayamıyorsun ve birden ölüveriyorsun. Ciddi uyarı. Sevgili dostlar ve dost olmayanlar ve beni tanıyanlar ve tanımayanlar ve bu yazıyı okuyan herkes. Keşke bu sayfa sesli olsa ve bu yazı çığlık çığlığa bağırsa. İnsanlar birbirine geçse ve sokaklara dökülse. Ben çok ciddiyim. İki hafta önce böyle bir konuya girerken çok tereddüt etmiştim. Yazdığım yazıdan sonra birilerinin telaşla beni arayıp hesap soracağını, ailelerin bir şekilde bana "sen ne demek istiyorsun" falan diyeceğini, herkesin kendi çocuğu için endişe duyacağını düşünmüştüm. Ama hayır, hiç de öyle bir şey olmadı. Biz son derece duyarsız bir millet olmaya başladık galiba. Bütün duygularımız yüzeysel. Ben bu açık uyarıdan sonra ailelerin beni e-mail yağmuruna tutacağını ve yolumu kesip sorular soracağını zannettim. Yolumu kestiler kesmesine de genelde "ah, yazını okuduk, çok beğendik, çok güzel yazmışsın, ya gerçekten de bu uyuşturucu meselesi epeyce yayılmış" diyorlar. "Allah Allah, buralarda da mı var?" dediler. Hemen arkasından da "ah ah, oyununuz pek güzeldi, bu sene de var mı?" diye konuyu değiştirip şamataya daldılar. Tabii hepinizin malumu olan gazete fanatizmi de var. Bazıları da o yüzden okuyamadılar belki, çünkü bizde bazı gazeteleri okuyanlar bazılarını okumazlar. İyi, okuyanlar okumayanları uyarsın o zaman. Sonuçta her şeyde olduğu gibi kimileri yırtınır durur, kimileri ayakta uyur ya da kulaklarına pamuk tıkar. Aslında doğrusunu isterseniz bir e-mail yağmuruna tutuldum ben. Zaten o yüzden deli gibi yazdım bu ikinci yazıyı. Bu konuyla ilgili bana onlarca mesaj geldi dostlar. İnanmayacaksınız ama gençlerden. Evet, gençlerden. Şimdi bunu okuyunca da kesin "sen ne hakla bizi itham ediyorsun, amma da abartıyorsun veya iftira ediyorsun" gibi itiraz şeklinde bir şeyler yazıldığını zannettiniz değil mi? Ha ha, güleyim bari ağlanacak halimize. Ama siz ağlayın bence ya da kızın, bilmiyorum ama bir şeyler yapın. Gençlerin bana gönderdikleri e-maillerde benim uyuşturucular hakkındaki yetersiz bilgim eleştiriliyordu genelde, iyi mi? Sanki ben konunun uzmanı olmak zorundaymışım gibi ya da uyuşturucu kullanımıyla ilgili kurs falan açmaya niyetlenmişim. Mesela ekstaziyi yanlış yazmışım. Şimdi okunduğu şekilde yazdım tabii. Neme lazım? Sonra efendim taş denilen şey pek de ucuz bir mal değilmiş. Sadece kokainden ucuzmuş. Dizlerin seyirmesi için bad trip olması gerekmiyormuş. O düşüşün sonucuymuş. Düşüş de her uyuşturucu kullanımının sonunda olurmuş. Doğal bir şeymiş. Bad trip ise fazla doz alındığında olurmuş. O da kişiye göre değişirmiş. Genelde acemiler ipin ucunu kaçırırmış. Bu işi yavaş yavaş usulünce öğrenmek ve bilinçli kullanmak lazımmış. Ne bilinci yahu, ne bilinci? Aklımı oynattıracaklar bana. Ne diyorsunuz siz çocuklar, ne diyorsunuz? Ben yanından bile geçmeyin diyorum. Siz bilinçten, deneyimden bahsediyorsunuz. Ben hiç diyorum. Anlamıyor musunuz? Ben yıllar önce bir arkadaşımı kaybettim bu yüzden. 25 yaşındaydı. Şimdi 19-20 yaşında veletler, "oho, 6-7 yıl önceydi" diye konuşuyorlar. Yani 12-13 yaşında. İçim acıyarak sesleniyorum. Çocuklar, aklınızı başınıza toplayın. Anneler, babalar, öğretmenler, uyanın. Ben sizin çocuklarınızdan bahsediyorum. Benim endişe duyacak çocuğum yok. Benim bazılarını kendi çocuğum gibi sevdiğim, aslında sizin olan çocuklarım var. Ne kerametse kaderim böyle getirdi. Hem özel hayatımda, hem meslek hayatımda başkalarının çocuklarını kendiminmiş gibi sevmeyi öğrendim ben. İstediğim kadar sevebilirim ama haklarında karar veremem. Özellerine karışamam. Ama ilginç bir şekilde çocuklar beni hep arkadaş olarak gördüklerinden, arkadaşça paylaştığım bazı şeyler ana gibi yüreğimi acıtıyor. Bakın, bu işi ciddiye almamaya devam ederseniz yazık olacak bu çocuklara. Ben daha fazla deşemem. Bundan sonrası sizin işiniz. Üzülerek söylüyorum, bu iş daha çok acılara gebe. Çok. Çocuklar, ah çocuklar. Değerli okurlar, geçen haftaki boşluk için hepinizden özür diliyorum. Bunun sorumlusu benim. Konuşmakla yazmak, özellikle bir gazetede yazmak arasındaki farkı henüz hazmedemedim. Profesyonelce bir üslubu henüz oturtamadım. Bir de duygularımı olduğu gibi dışarı fışkırtmayı zapt edemediğimden, bu duygular negatifse eğer, kalemime çok sert yansıyor. Bazen çok kırıcı da olabiliyor. Obezlerimiz yazısında olduğu gibi. Onu takip eden yazım çok daha sivri dilli ve kırıcıydı. Bu yüzden de haklı olarak küçük bir uyarı aldım. Değiştirme imkanım ve vaktim olmadığından Kaplumbağa Köşesi yayınlanamadı. Bu arada Perşembeden Pazartesine kadar sizlerden 28 tane mail aldım. Ne diyebilirim? İlginize teşekkür ediyorum. Değinmemi istediğiniz konuların çoğu kafamda var. Sırasıyla yazacağım ama kulaktan dolma bilgilerle yazamayacağımı takdir edersiniz. Kendim gözlemlemeliyim. Kendi mizah anlayışımda ve kendi eleştiri tarzımda yazmalıyım. Üslubumun da usturuplu olmasına gayret edeceğim. Şimdi içtenlikle belirtmeliyim ki, Sayın Markares Aya'nın geçen haftaki yazısı sanki yüreğimden konuşuyordu. Evet, Kınalı'nın sunduğu laboratuvar ortamından faydalanmak çok doğru. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Dilim biraz sivri olabilir ama yazdığım her şey gerçeklere dayanıyor. Uyuşturucu konusuna bir daha girmemeye karar vermiştim. Ama bunu söylemeden edemeyeceğim. Sayın Esaya'nın okullarımızla ilgili endişeleri yerindedir. Vardığı iki seçenekli sonuçtan İkincisi doğrudur. Lütfen artık üzerimize kondurmama tavrını bırakalım. Ve de çocuklarımıza dikkat edelim. Oluyormuş böyle şeyler demeyelim. Benim çocuğum ne yapıyor diyelim. Çocuklarımızı sokaklara salıvermeyelim. Ve evet, bilmem kaç bin dolar verip adanın en fiyakalı evini tutmakla, ceplerini bol harçlıkla doldurmakla, en pahalı cep telefonlarını almakla ebeveynlik sorumluluğunuzu yerine getirmiş olmuyoruz. Böyle yaparak gönlümüzce tatil yapma hakkını kazanmıyoruz. Gözümüz çocuklarımızın üstünde olmalı. Onların her şeyine dikkat etmeliyiz. Daha da önemlisi onlarla konuşmalıyız. Hem de konuşmayı öğrendiği günden yetişkin bir insan olduğu güne kadar. Ben sizin çocuklarınızla konuşuyorum. Benimle konuşuyorlar. Her yaşta çocuk. Birçok detayı onlardan öğreniyorum. Siz de konuşmalısınız. Mesela geçenlerde en minik dostlarımdan biri yanında iki arkadaşıyla kapımı çaldı. Kendilerince önemli bir dertleri vardı. Bunu Ağustos'ta bizim için yazar mısın dediler. Ben onlara bütün bir köşe ayıracaktım aslında. Ama yukarıdaki girişin bir şekilde bu konuyla da ilintili olduğunu fark edince buraya bağlayayım dedim. Efendim, bu çocuklar sokakta oynarken komşuların kendilerine davranışlarından şikayetçiler. Balkon veya pencerelere kaçan toplarının kesilmesi, pis suların tepelerinden aşağı dökülmesi, geberemediniz gitti şeklinde çıkışılması gibi davranışlardan yakındılar. Bunun adı hoşgörüsüzlüktür. Bu çocuklar bir yerlerde oynayacaklar değil mi? Ama merak edip bu konuyu biraz deşince iki ucu keskin bıçak olduğunu fark ettim. Biz çocukken öğle uykusu diye bir kavram vardı. Saat 13-17 arası bütün çocuklar uyumasa da evden çıkamazdı. Şimdi öyle bir şey var mı? Sokak aralarında bir dolu zapt edilmez çocuk, sabahtan akşama kadar başıboş bir şekilde akla gelmeyecek arsızlıklar yapıyorlar. Birbirlerine attıkları taşlardan biri pencereden içeri girip bir kadının kafasını yarmış geçenlerde. Bir de evlerden içeri kokmuş yumurta atmak gibi bir moda varmış bu aralar. Küfür kafirin ise bini bir para. Bana dert yanan minikler uslucuk şeylerdi. Onlar da arada böyle mağdur oluyorlar. Her konuda olduğu gibi bu konuda da istisnalar var tabii ama genel durum hiç de iç acıcı değil. Böyle başlıyor işte başıboşluk. Yanlış eğitilen ya da hiç eğitilmeyen çocuklar. Yalnız iyi okullara göndermek yetmiyor. Terbiyesiz ve arsız olarak büyüdükçe ve de başıboş tabii, kötü alışkanlıklara merak sarmaları da kolaylaşıyor. Nasılsa hiçbir denetim yok. Kimi de arada masum kurban oluyor ilgisizlikten. Çocuklarımızı denetleyip zapt etmek ise, gelirsem şimdi bacaklarını kıracağım şeklinde hiç değil. Ya da yasaklar koyup tartaklamak. Bu iş fedakarlık istiyor dostlar. Hoşgörü ve duyarlılık istiyor. Çocuk yetiştirmek kolay değil. Hem unutmayın, arkada torunlar da var daha.